dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için her çarşamba saat 17.05'te Özgül Piyade destek hattında sizler.
Merhabalar efendim. Bu hafta sizlerle ben Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda destek hattında mikrofonun başında sizler de inşallah radyonuzun başında yine süremizi hayata dair konuları konuşarak değerlendirmeye çalışacağız. Bugün sizlerle yine hayatı konuşacağız. Hayata dair yaşantımızın içinde var olan soru ve sorunları konuşmaya çalışacağız ve tabii ki çözüm önerileri bizim tarafımızdan sizlere iletilecek. Sizlerin bize sormak istediğiniz sorular varsa veya bizlerle paylaşmak istediğiniz konular varsa bizlere 0312 463 34 19 0312 463 34 21 nolu telefon numaralarından ulaşarak sorularınızı veya düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun destek hattı @trt.net.tr adresinden de yine sorularınızı bize yazarak gönderebilirsiniz. Bugün sizlerle hayatı konuşacağız dedik. Aslında hayat konuşulur mu? Hayatın içinde yaşadığımız konuları konuştuğumuz zaman o sizin yaşamınız olduğu zaman tabii ki konuşuyorsunuz ve hayatın içinde neyse görevimiz, o görevle ilgili sorumlulukları yerine getirdiğimizde zorlanmalar yaşayabiliyoruz, sıkıntılar yaşayabiliyoruz ve belki de bizim tercihimiz olan ama o tercihe rağmen yaşadığımızda bizim çözüm gücümüzün dışında gibi olan konularla zorlandığımızda mutlaka bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu desteklerin de bilimsel destekler olması gerekiyor. Tabii ki hayatımızda sorunlarımızı konuşabildiğimiz eşlerimiz, dostlarımız, anne babalarımız, arkadaşlarımız mutlaka oluyor. Ama bilimsel bir çözümle doğru tarifi aldığımızda belki biraz daha çabuk çözüme kavuştuğumuz için o sorunu yaşadığımız süredeki sıkıntıyı hem yaşamamış oluyoruz hem de çözüm çabuklaştığı için sorunun biraz daha uzamasına bağlı oluşabilecek diğer negatif durumlardan daha erken kurtulmuş oluyoruz. Bugün bize sosyal medya üzerinden ulaşıp sorusunu soran arkadaşlarımız var. Onların sorularıyla programa başlamak istiyorum. Bize ulaşan bir arkadaşımız 29 yaşında olduğunu, 6,5 yıllık evli olduğunu, 5 yaşında bir oğlunun olduğunu, eşinin ailesiyle yaşadığını ve evlenmeden önce bir ifadesi var burada sorusunda. Eşimin bana verdiği sözlere dayanarak bu evliliği kabul ettim ama sözlerin hiçbirini tutulmadı. Ben de doğal olarak pişmanlıklar duymaya başladım ve özellikle hamilelik döneminde hormonların etkisiyle de günden güne mutluluk ve ümitlerimi kaybetmeye başladım. Ve daha sonraki süreçte de eşinin aldatmasıyla beraber gelişen süre içinde artık evlilikle ilgili ciddi sorunlar yaşadığını ve ailesinin, kayınpederinin, kayınvalidesinin de verdiği sözleri tutmadığını ve bu dönemde ona destek olması gerekirken aslında destek olmuşlar ama hanımefendinin beklediği şekilde desteği olmadığını ve buna bağlı olarak da oğlu olduğu için ayrılmayı düşünmediğini ama sevgisinin de tamamen bittiğini, ne yapacağını, boşanmak istiyorum ama bir noktada da istemiyorum, ne yapabilirim diye bize sorusunu iletmiş. Şimdi bu konudan baktığımızda aslında evlilik sözlerin verildiği bir yer gibi gözüküyor ama evlilikte sözler verilip ve tutulma diye bir durum söz konusu değildir. Tam tersi, evlilikte paylaşımlar üzerine hareket edilir. Nasıl, kimle evleneceksiniz? Özellikler nelerdir? Tercihleriniz ne olmalı? Tabii ki evlilikte birçok noktada ortak noktalar istenir. Ekonomik yönden, sosyal, kültürel yönden, fiziksel yönden, ahlaki yönden, zihinsel yönden birçok ortak noktalar vardır. Belki bu ortak noktaları bulma konusunda hepsini bulmamız mümkün mü evlilikte? Tabii ki değil. Ama böyle bir o madde olduğunu düşünün evlilikle ilgili tercihlerinizde. Bunun en azından bir böyle altısı eğer bizim için olumluysa evliliğe karar verebiliriz. O yüzden de evlilik öncesi verilen sözler dediğimiz zaman bu sözleri bizim karşıdaki kişinin bize işte ben evlendikten sonra seni çok mutlu edeceğim, Seninle beraber çok güzel şeyler yaşayacağız. Ya da evlendikten sonra ne istersen onları yapacağım gibi genele dayalı sözler paylaşıldığı zaman o beklentiler evlilik döneminde sorumluluklarla beraber karşılanmadığında, çünkü evlendikten sonra sorumluluklarınız var. Bir aileye dahil oluyorsunuz, bir tarafın eşi oluyorsunuz, bir noktada gelin veya damat oluyorsunuz. Sonra bir aile olma kavramından dolayı etraftaki diğer kişiler size bir birey olarak bakarken birdenbire aile olarak size bakmaya başlıyorlar. Bütün bu sorumlulukları düşündüğümüzde aslında evlilik bir yükümlülüktür ama yük değildir. Ama siz beklenti boyutunda bakarsanız o zaman yükümlülüklerimiz değil de yük olarak görmeye başlıyoruz. Genellikle evlilik öncesi görüşmelerde hep şöyle ifadeler vardır. Ben evlendikten sonra bunları yaşayacağım. Evlendikten sonra daha doğru olacağım. Evlendikten sonra dış dünya ile iletişim biraz daha azalacak. Aileme çok bağlı olacağım gibi. Gerçekten düşünceler yanlış değildir, yalan da değildir. Bunları ifade edersiniz ama evlendikten sonra evliliğin getirdiği şartlar, 24 saat bir insanla aynı mekanda olmak ve evlendiğiniz kişinin aile yapısı, sizin aile yapınız, ekonomik yapınız, bir arada yaşadığınızdaki, paylaştığınız zamandaki hayata bakış açınız, bunların hepsi etkilediği için çok ciddi anlamda sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Hanımefendinin bize sorduğu soru da buna benzer bir nokta ama asıl burada ayrılan bir durum var burada. Hanımefendi aldatıldığını söylüyor. Özellikle hamilelik döneminde ve en yakın bir arkadaşı tarafından, arkadaşı belki de bir hanımefendinin arkadaşı değil de eşinin bir arkadaşı tarafından aldatıldığını söylüyor. Tabii aldatmayı da başka bir boyutta değerlendiriyoruz. Arkadaşın eşiyle aldattığını yazmış hanımefendi. O evi terk ediyor. Hamilelik dönemi düşünün yani böyle bir süreci. Yeni evleniyorsunuz. Dürüstlük adı altına söz veriyorsunuz. Hayatıma seninle devam edeceğim diye ama bir bebek dünyaya getirmek istiyorsunuz. Hayatınıza üçüncü bir kişiyi katarak mutluluğu pekiştirmek veya evliliğin devamını getirmek anlamında ya da anne baba olmak adı altında ama bir bakıyorsunuz ki eşiniz sizin yerinize başka birini tercih etmiş. Tabii daha sonra pişmanlıklar oluyor. Büyükler araya giriyor. Büyükler araya girdiği zaman özellikle bu sorumuzda hanımefendinin eşinin annesi babası yani kayınvalidesi kayınpederi tekrar olmayacağına dair söz verip geri getiriyorlar ama yine aynı nokta devam ediyor beyefendi de bu sefer başka bir boyutta aldatma devam ediyor. Şimdi hanımefendi orada sevgisinin tükendiğini söylüyor. Aldatmalarda benim bu noktalarda ciddi anlamda bazı bilimsel anlamda çizgilerim vardır. Evliliklerde her sorun karşısında mutlaka çözümsel bakmaktan yana olmama rağmen aldatma kavramı girdiği zaman bu evliliğin ciddi anlamda temellerinin sarsıldığını düşündüğüm için genellikle bu evliliğin bitirilmesinden yana karar veririm. Ama burada çocuğun olması bir noktada ve evlilik sonrasında hanımefendinin belki de kendi hayatını devam ettirmekte zorlanması ya da beyefendinin aldatmayı bir sorun olarak görmeyip de yani bir hata olarak yani evet bir yanlış yaptım sanki bir ergenlik döneminde bir çocuğun işlediği bir durum gibi algılayıp ya bu bir hatadır affet demesi bir affı olacak bir durum gibi değerlendirip sonradan da hayatına devam ederken tamam işte bir daha bu yanlışı yapmayacağım gibi sanki anneye babaya verilmiş yaşının gerektirdiği bir sorunmuş gibi değerlendirip de bunun çözümü için ya da karşı kişide oluşturduğu psikolojik yapının ona verdiği zararı algılamaktan uzak bir tavrının olması maalesef evliliklerin daha sonraki dönemde belki aldatma devam etmiyor ama daha da kırıcı ve daha incitici bir boyutta devam etmesine neden oluyor. Çünkü biz hayatımızın en temel noktası dürüstlüktür. Dürüstlük dediğimiz şey insanın fıtratında olması gereken şeydir. Ve her insan karşıdakinden bunu bekler ve kendisi de bu kavramı uygulamaya çalışır. Ne demektir dürüstlük? Verdiğiniz sözü tutmaktır. Ne demektir dürüstlük? Ağzınızdan çıkan sözle davranışlarınızın aynı olması anlamındadır. Eğer varsa sizin verdiğiniz sözü tutmaya engel veya kendinize güvenemek konusunda güvensizlik anlamında bir sorun hissediyorsanız o zaman tabii ki onu kalkar açıklarsınız. Aslında ben bu noktada böyle yapmak istiyordum ama şu nedenlerden dolayı açıklarsınız. Ama bir aldatmanın tercih olarak değerlendirildiği için, yani ben senin yerine başka birini tercih ettim diye değerlendirildiği için aslında bu evliliklerde çok ciddi anlamda yıpranma ortaya çıkıyor. Ama diğer boyuttan, psikolojik açıdan baktığımızda kişi karşıdakini aldatmış gibi gözükse de aslında kendini aldatıyor. Ne demek kendini aldatıyor? Kendisi verdiği sözü, kendi kendine verdiği sözü veya kendi misyonu neyse, eş olmak, baba olmak gibi, bunları yerine getirememenin aslında bir noktada yetersizliğin ifadesidir aldatma. Kişi iç dünyasıyla dış dünya arasındaki boşluğa düşer. Aldatma da bunlardan biridir. Tabii evlilikte özellikle erkekler özgür bir hayattan biraz daha sorumluluk dediğim zaman, biraz da bağımlı bir hayat dediğimiz, işte akşamleyin işten çıktıktan sonra eve gelmek, eşiyle, hanımefendiyle ilgilenmek, ona zaman ayırmak, oturup onunla sohbet etmek, beraber bir şeyleri paylaşmak gibi bir kadın ve erkek arasında olan noktaları yapmakta zorlandıkları için bu eve gelmeyi ve bu kadar vakit geçirmeyi sıkıntılı görebilirler. Ama genellikle şöyle derler: tamam hocam öyle ama evlenmeden önce bize işte beraber vakit geçirmeyi çok seviyorduk veya sohbet etmeyi çok seviyorduk, çok fazla talebi vardı. Burada karıştırdığımız bir nokta var. Evlendikten sonra 24 saat neredeyse beraber vakit geçiyoruz. İş hayatını çıkarın, işte akşam aynı evdesiniz, aynı sofrada yemek yiyorsunuz ama evlilik öncesi süreniz ne olursa olsun, işte bir yemek yemek için dışarıda beraber zaman geçiriyorsunuz, bir film izlemek için, bir yere gitmek için, bir alışveriş için, ama evlilikte artık her an berabersiniz. Bu bazen olgunlaşmamış erkekleri bağımlı kıldığı için korkutuyor bir de. O yüzden de evlendikten sonra hala ben evli değilim gibi içindeki o ergen moduna dönerek evlilik sorumluluğundan kurtulmak bir noktada çift kişilik anlamında farklı bir boyuta geçebiliyor. Bir noktada da aldatan erkeklerle ilgili, özellikle bize sorusunu yönelten hanımefendiye yönelik bir bilgi boyutunda da olsun, diğer dinleyicilerimiz için de önemli bir bilgi. Özellikle bu beyefendi ergenlik dönemi boyutundan çıkamadığı için evlenmek ve arkasından bebek sahibi olma korkuttuğundan dolayı, ki çünkü sorunun devamında beyefendinin annesi babası da buna müdahale etmeye çalışıyorlar ve oğulların adına anne baba söz veriyor. Belki bir daha böyle bir durumun olmaması adına. Ama maalesef böyle bir sözü anne babanın vermesi evladın adına zaten o beyefendinin aileyi dahil ettiğini ve yetişkin bir birey olmadığını gösteriyor. O yüzden de bizim bu tür noktalarda yapmamız gereken şey sorunlarımızı kendimizin konuşması ve bunun bir kadın tarafından nasıl değerlendirildiğini beyefendinin bilmesi. Tabii ki aldatma ahlaki bir davranış değildir. Ahlak dışı bir davranıştır. Sadece bu noktada değil. Bir alışverişte siz bir meblağ ödersiniz, karşıdaki size almanız gereken şeyin sahtesini verir, bir aldatılmadır. Sözleşirsiniz arkadaşınızla, şu saatte buluşacağım dersiniz, beklersiniz gelmez. Veya bir ürün alırsınız, bu çok karşılaşılan noktadır. Şu gün teslim edeceğim der ama beklersiniz, o günde bir mazeretle karşınıza çıkarlar. Yani aldatılmak aslında insanı kendini kötü hissettiren bir şeydir. O yüzden de aldatılma konusunda evlilik boyutunda ilk önce bu kişilik yapısıyla baktığımızda bize soruyu yönelten hanımefendinin şöyle düşünmesi lazım: bu eşimin ahlaki bir zafiyeti, benimle bir bağlantısı yok. Çünkü boşanmak da bu noktada doğru değil. O zaman benim yapmam gereken eşime tabii ki üzüntülerimi, duygularımı ifade etmek ama bir boyutta da bu senin rahatsızlığın, bu senin sıkıntın, benim sana bu noktada eleştiri getirmemin ya da evliliğin devamı için anne ve babanın bu konuda bize söz vermesinin bir faydası yok. Bu senin kişiliğinle ilgili bir sorunun, bunu çözmediğin sürece olgunlaşman ve hayatı devam ettirmen kolay olmayacaktır diye düşünüp aslında üzülmemesi gerekiyor. Ama tabii kadınsı duygudan baktığınız zaman kadının incinmesi, aklında sürekli eşinin boyutundan başka bir kadının kim acaba? Acaba benden daha mı güzeldi? Acaba daha mı farklıydı? Neden onu tercih ettiği gibi kadının içinde kendini değersiz hissetme eşinin gözünden, bu düşüncede kadında daha sonra hem değersizlik duygusu hem de acaba sorusunun getirdiği paranoyaya kadar gidebilecek psikolojik travmalar oluşturabiliyor. O yüzden de eğer gerçekten evlilik boyutunda psikolojik anlamda hazır değilseniz, ekonomik anlamdaki hazırlığın çok da faydası olmuyor. Bizim burada belki de dikkat etmemiz gereken nokta bu ekonomik anlamda, sosyal anlamda ya da yeterlilik olarak düşündüğümüzde, ben evlendikten sonra sosyal hayatımı eve doğru yönelttiğimde acaba kendimi kötü hissedecek miyim? Ya da evliliği yürütürken bu noktadaki sorunlar, durumlar bana sorun olacak mı diye düşünmemiz lazım. O yüzden hayatımızın en önemli sözü olan ve yeni bir hayatın ve çocukluktan, ergenlikten, gençlikten, yetişkinliğe geçen ciddi bir hayatın başlangıcı olan ve sizin ailenin devamlılığı anlamında anne baba olduğunuz ve yeni nesilleri yetiştirme noktasında bir ortam oluşturduğunuz aile dediğimiz evlilikle başlayan bu süreçte çok ciddi anlamda düşünmek ve evlilik öncesi görüşmelerde hep böyle lay lay lon bir hayat ya da lay lay lon bir hayat veya böyle bir süreç kullanmak değil de tam tersi onun yerine oturup çok ciddi anlamda hayattan beklentilerimizi, soruları ve sorunlarımızı konuşmamız lazım. Tabii soruyu soran hanımefendiye bizim önerimiz, kendisinin de mesleki olarak inancını yansıtan bir meslekte çalıştığı için eğitimsel bir yön olduğundan dolayı da biraz tevekkül edip bu noktada eşine belki biraz ahlaki önerilerinin olması, ama kendisi de evladıyla beraber biraz daha iç dünyasında huzuru yaklayıp suçluluk duymadan, karşıdaki insanla da çatışmaya girmeden kendi dünyası içinde bir mutluluğu yaşamaya çalışması gerekiyor ki bundan sonraki dönemde de eşinin de belki doğru yolu bulup, çünkü bizim hepimizin görevi özellikle de eğitim alanında başkalarının yanlışları yerine doğruları koyabilmek. Bu şekilde baktığımızda biraz daha hayatı daha kolay algılayabiliriz diye düşünüyorum. Bir aramız var, sonra tekrar sizlerle beraberiz. Tekrar sizlerle beraberiz. Destek hattında Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız. Bizlere sorularınızı iletmek isterseniz 0312 463 34 19 0312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Bize sosyal medya üzerinden ulaşan bir arkadaşımızın sorusunu tekrar cevaplamak üzere hem de konuları sizlerle paylaşmak adı altında konuyu, bunlar konuşulurken tabii bazı sorular var, bazı sorunlar var. Belki de bize sorusunu ileten arkadaşımızın konusu birçok insana hitap eden nokta. O yüzden de bir soruya cevap vermek belki de birçok arkadaşımızın sıkıntısını gidermeye vesile olacaktır. 9 senelik evli olduğunu, 2 tane evladının olduğunu, 2 kızının olduğunu, çok paranoyak oldum. Sanki başıma bir şeyler gelecek sanıyorum. Göğsüm ağrıdığında acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Dışarı çıksam düşüp bayılacağım, bir şey olacak sanıyorum. Doktora gittim, bir şey yok dedi. Bir şey yesem zehirleneceğim sanıyorum. En kötüsü de hocam demiş. Kaşlarımı yoluyorum, aynaya baktığımda kendimden nefret ediyorum. Niye yaptım diye düşünüyorum ama yapamıyorum. Sıkıntıları eşime anlatıyorum ama bana hiç yardımcı olmuyor. Benim yanımda işte boş durduğun için bunlar oluyor. Beni anlamıyor ve eşim arkadaşlarıyla beraber 3-4 günlüğüne başka yerlere gidebiliyor. Benimle çok fazla ilgilenmiyor gibi devam eden bir sorusu var arkadaşımızın. Yine bu da biraz evlilik konusu içinde önemli bir durum, ama asıl buradaki nokta şu. Hanımefendi hayatla ilgili konuda bir şeyler yolunda gitmiyor ve yarı yolda kalmış. Ne demek yarı yolda kalmış? Bakın, aynaya baktığında gördüğü kişi başka. kendisiyle ilgili hissettiği duygu başka ve hanımefendi bir sarsıntı geçiriyor. İlgi istediği şey eşi. Eşi biraz kendi dünyasını yaşıyor. İki tane evlat var. Yine burada bir zorlanmayla karşı karşıyayız. Buna ruhsal zorlanma diyebilir miyiz? Tabii ki direkt ruhsal zorlanma diyemiyoruz ama insan ilgiyle beslenir, sevgiyle beslenir. Çünkü istiyoruz ki hayatımızda bizimle insanlar ilgilensinler. Dostumuz olsun, arkadaşımız olsun. Ve bir telefonun ucunda aradığınızda dostunuz varsa, sizi dinlemişse veya sizin sıkıntınıza çözüm getirmişse, getirmemişse bile en azından sizi anlamışsa ve telefonu kapattığınızda bilseniz ki ya o kişi gerçekten konuşurken hissettiği samimiyeti, verdiği samimiyeti veya bana karşı ifadesini kapattıktan sonra da hissediyordur. Yani güven duyabiliyorsanız o zaman hayat çok güzeldir. Veya bir ihtiyacınız olduğunda ben şunu arasam bu ihtiyacımı giderir. Ya şununla bir konuşsam benim sorunumu çözer. Ya da ah bir ulaşabilsem dediğimiz dostumuz varsa, arkadaşımız varsa ya da aile bireylerimiz varsa bunlar çok önemlidir. İşte evlilikle eşler konuşabilmeli. Biz hep maalesef eşlerimizi başka birileriyle konuşuyoruz. Eşlerimizi arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Eşlerimizi kendi ailemize anlatıyoruz. Eşlerimizi eşimizin ailesine anlatıyoruz. Neden? Çünkü iki kişinin arasındaki sorun iki kişiyi ilgilendirmesi gerekirken belki sorunun kaynağı dış kaynakta da olabilir. Yani eşinizin ailesi olabilir, işi olabilir, arkadaşlık ilişkileri olabilir, çocuklarınızla ilgili sorunlar olabilir. Bir komşu problemi bile evliliğinizi etkileyebilecek bir durum olabilir o konularda. Ama bütün bunları oturup da eşimizle konuşabilsek, yani arkadaş gibi konuşabilsek, birbirimizi dinleyebilsek aslında sorun çözülecektir. Şimdi hanımefendinin kendini değersiz hissetmesi ne demektir? Hiçbir işe yaramıyorum demektir. Kaş yolmak ya da kirpik koparmak ya da saç yolmak özellikle çocukluk döneminde başlayan ve daha sonraki dönemlerde de sıkıntıya girdiğinde veya zorlandığı durumlarda farkına varmadan bu hareketi yaparak rahatlama davranışıdır. Bir noktada sıkıntıda sizi kendi iç dünyanızdaki sıkıntıyı dışarı yansıtarak bundan rahatlama durumudur. İnşallah daha ileriki programlarda çocuklarla ilgili, ergenlerle ilgili ve yetişkinlikteki duygusal problemlerle ilgili ve bunların çözümleri ilgili konuşacağız ve bunları konuşurken de yetişkindeki bir öfkenin, bağırmanın kontrolsüz bir davranış olduğunu, aslında kontrol edilmesi gerektiğini konuşacağız sizlerle. Bu da onlardan biri. Yani kaş, saç veya kiprik koparılmaması gereken bir şey ama kişi farkında olmadan, yani kendi kontrolü dışında olan bir hareket bu. Çocuklardaki tırnak yeme, parmak emme gibi. Temeli neye dayanıyor? Duygulara dayanıyor. Aslında biz yetişkinler duygularımızı çok rahat şekilde ifade edebiliriz. Böyle bir becerimiz var. Yani anlatabiliriz. Ya bu benim canımı çok sıktı ya da buna çok moralim bozuldu. Ya da bu konuda aslında böyle düşünmek istemiyorum ama böyle düşünüyorum gibi kendimizi ifade edebiliriz. İfade ettiğimiz konunun bizi dinleyen kişi tarafından nasıl anlaşıldığı veya bizim istediğimiz boyutta acaba anlayabildi mi veya geri dönüşümünde bize verdiği cevap ne kadar bizim sorunumuzun çözümüne katkısı olacak gibi düşüncelerimiz bizim kendimizi anlatırken kaygılı şekilde anlatmamıza neden olabilir. Hele bir de daha önceki deneyimlerimizde ya konuşmuştum da ne oldu ki, yani yine işte dinledi çok da önemsemedi veya anlatıyorum ama bir çözümü yok gibi düşününce insan işin içinden çıkamıyor. Şimdi hanımefendi aslında eşiyle beraber program yapsa ve eşine dese ki evet sen arkadaşlarına kayağa gidiyorsun, gezmeye gidiyorsun, onlarla beraber vakit geçirmek çok güzel ama ben istiyorum ki beraber vakit geçirelim dese eşi mutlaka bunu kabul edecektir. Ve şöyle söylese, seninle beraber olduğumda kendimi daha güvende hissedeceğim. Çünkü dışarı çıktığında korkuyor. Bir atak geçirmiş hanımefendi. Ya da başına bir şey gelecekmiş gibi düşünüyor. Neden? kendini yalnız hissediyor. Kendini sorunların üstesinden gelemeyecekmiş gibi hissediyor ve şöyle düşünüyor. Ben bu problemleri aşabilecek güçte değilim. Ve insan kafasına bir konuda böyle düşünme boyutuna girdi. Düşünüyor. Ve cevabını bulamadığı noktada mutlaka biriyle konuşması gerekiyor. Asıl sıkıntı burada. Düşündüğünüz şey negatif bir şeyse beraberinde duyguyla da beraber bir bombardımana uğruyorsunuz demektir. Ve siz düşündükçe, negatif düşündükçe gelen duygu bombardımanı sizi daha da ağırlaştıracak bir duruma sokacaktır. Şöyle düşünün, bir kaygılı bir arkadaşınızla konuştuğunuzda, bir sorunu anlattığınızda abartırsa, ki kaygılı olursa abartır size, gerçekten mi böyle oldu, aman dikkat et, bak şöyle olmasın, biliyor musun şöyle şöyle de bir tehlike var gibi ifadeler sizin, ah nereden söyledim yani, derdim birdi, üçe çıktı, beşe çıktı gibi kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. İşte burada da maalesef kişi negatif düşündüğü zaman çalışma sistemi, beynin oraya pozitif düşünceyi koymakta zorlanabilir. Çünkü negatif düşüncede çok güçlü pozitif duygulara ihtiyaç vardır. Pozitif anlamda düşünen kişiler zaten negatif düşünme konusunda çok da böyle hayatlarının içinde yer yoktur bunlara. Yani bir olaya bakacağı zaman, evet böyle bir sorun var ama ben bunu bu şekilde çözebilirim. Evet böyle bir durum var ama bunu böyle böyle halledebilirim gibi, biraz o noktada hep böyle durumu, problemi veya sorunu ifade eder ama bu benim hayatımı kaplamaz ve bu çok da büyük bir engel değildir gibi düşündüğü için düşünce pozitif düşüncedir, negatife dönmez. O yüzden de bizim böyle durumlarda negatif düşündüğümüzde duygu da bizi bombardımana tuttuğu için içimizdeki duygu ve negatif düşünme, tabii ki bu duyguda herhalde bir huzur, bir sakinlik, böyle bir hoşgörü, rahatlık duygusu gelmeyecek negatif düşüncede. Ne gelecek? Öfke gelecek, kızgınlık gelecek, korku gelecek, kaygı gelecek. Bunların bütün karmaşası bizi hayattan koparır. Çünkü bilmediğimiz bir konuda sanki netmiş gibi negatif bir düşünce ve duygu üretiyoruz. Halbuki bilmiyoruz. Net bir bilgimiz yok. Net bildiğimiz bir şey ise zaten yeterliliğimize bakıp bunu ya çözeriz ya da destek isteriz. Şimdi hanımefendi diyor ki, sanki bir şey yediğimde zehirlenecekmişim gibi hissediyorum. Ya da dışarı çıktığımda başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum gibi gibi. Yani kendine göre tahmin yürütüyor. İşte yanındaki eş beraber olduğunda onunla, ben senin yanındayım, endişe etme, beraber bunun üstesinden geliriz, sorun yok gibi sevgi ve sıcaklık dolu bir ifadeyle hanımefendiye destek olsa bu sorunlar çözülecek. Ama bir konuda da erkeklerde şu nokta var. Şimdi karşıdaki hanımefendi yetişkin. İşte anne, evlat yetiştiriyor. Belli bir yeterliliği var. Şöyle düşünüyor. Ya bu aslında bunu kontrol edebilir. Çünkü insanlar kendi yaşamadığı zaman o durumu algılaması çok zordur. Bazen Türkiye'mizin bazı bölgelerinde böyle artık kar kıyamet olduğu dönemlerde siz çok sıcak bir şehirde bulunabiliyorsunuz. O sıcaklık içinde orada kardan yolu kapanan ya da orada o soğukta hastaneye yetişmekte zorlanan bir manzarayı televizyondan izlediğinizde sadece bir duygu yükleniyorsunuz. Onu yaşamadığınız için anlamak zor oluyor o konuda. Çünkü o havanın içinde değilsiniz. İşte insan da karşıdakini yetişkin olarak gördüğünde ve kendisi mantıklı, hayata dolu dolu bakabildiğinde karşıdaki kişinin negatif bu bakışını algılamakta zorluk çekebilir. O yüzden hanımefendi kendini negatif anlamda eşi tarafından desteklenmesini ve eşinin de bu mutluluğunun veya canlılığının ya da hayatını yaşamanın içine dahil olmayarak sanki eşini de mutsuz etmek amacıyla çaba harcadığını düşündüğü için beyefendi, o yüzden sen kendi hayatını kendine zehir ediyorsun, hayal ürünleri şeylerle meşgulsün, ben hayatımı arkadaşlarımla yaşayacağım gibi bir noktada da belki eşine negatif davranmak adı altında değil ama eşini belki bu konuda da teşvik etmek için ya da yorgun veya umursamaz bir şekilde davranabiliyor. İnsan bir sıkıntı çektiğinde kendisi o sıkıntının verdiği hali kendi yoğun olarak yaşar. Etrafa ne kadar hissettirirseniz hissettirin, yani iğne yapıldığını düşünün. Acınızı ne kadar bağırırsanız bağırın, sizin hissettiğiniz acı duygusunu etraftakiler sizin kadar algılaması mümkün değil. Yani bağırmanız boyutu "aa öyle mi, çok mu" der ama kişi onu mümkün değil hissedemez o konuyu. O yüzden de etrafa hislerimizi değil, sıkıntılarımızı değil, belki düşüncelerimizi anlatırsak, yani hanımefendi ben aslında seninle beraber vakit geçirmek istiyorum. Aslında yalnızlığımı seninle paylaşmak istiyorum. Biliyorum sen de gezmeyi, dolaşmayı ve arkadaşlarına vakit geçirmeyi seviyorsun. Ama bunun yanında bize, çocuklarımızla beraber, üçümüz bir de seninle beraber 4 kişilik bazı programlar yaparsan ve bu programların içine de benim sıkıntılarım yansısa bile o sıkıntılar konusunda çözümsel anlamda destek olursan ben bunlardan daha rahat kurtulabilirim diyebilir. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Benim yüzle görüşmelerimde böyle durumlarda bu tür hanımefendi gibi atak geçiren veya böyle sanları olan ve bunların üzerine hayatını yaşayan, rahatsız olmasına rağmen bundan kurtulamayan kişiler bu tür desteklerle de aşamadıkları zaman çok da sabırlı olmuyor etraftakiler. Bu eş olması gerekmiyor. Yani anne baba olabilir, arkadaş olabilir. O yüzden de etraftaki desteği gördüğümüz zaman biz kendi kendimize gerçeklik algısını daha yükseltmemiz gerekiyor. Ne demek gerçeklik algısını daha yükseltelim? Biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Evet, yani eşim bana destek oldu. Yani 10 birim üzerinden konuşalım. Eşimizin bize desteği 3 birim oldu ve 3 birimle bize evet ben yanında olmak istiyorum dedi. Bizim istediğimiz kadar değil ama en azından kendi gücünün ya da kendi algısının yettiği kadar bizimle paylaşmaya çalıştığında biz de çok gayret etmeliyiz ki hayatın üstesinden gelelim. İki örnek de bize şunu gösteriyor sevgili dinleyiciler. Hayat siz yaşadığınızda hissettiğiniz kadar ya güzel ya da sizin hissettiğiniz kadar sıkıntılı. Halbuki hayat aynı hayat. Yani zaman aynı zamandır. Ama siz eğer sıkıntıyla o zamanı geçiriyorsanız sanki çok uzun olur. Mutlulukla geçiriyorsanız o zaman çok kısa geçer. O zaman biz buna anlam yüklüyoruz. Negatif yüklediğimiz anlam hem bizi fiziksel anlamda yoruyor hem de ruhsal anlamda yoruyor. Geri döndüğümüzde bir daha ömrümüzün var mı? Acaba bu vakti bir daha yaşayabilecek miyiz? Bilmediğimiz bir süreç bu. O yüzden de o anın kıymeti, o anda en doğru olanı ve imkanlarımız derecesinde en huzurlu ve iyi olanı yapmaya gayret etmek olmalı. Tabii ki etrafımızdaki insanları değiştirmek veya varsa onlardan bize gelen sorunları çözmek adına onlara yönlendirme yapmak, bunların hepsini çok istiyoruz ama başkaları bizi zor dinlerler. Tabii bizim mesleğimiz başka, bilimsel konuştuğunuzda tabii ki etkili oluyorsunuz ama inşallah. Ama anneler çocukları, çocuklar anneleri, eşler birbirlerini zor dinler bu noktada. Çünkü akıl vermek kolay ama akıllı o aklı alıp uygulamak biraz akıl işidir. O yüzden de şuna gayret edelim biz. Bu hayatı ben yaşıyorsam her nefesim, her soluğum ve her hissim huzurlu olmalı. Hiç kimse benim hayatımdaki huzuru bozmamalı gibi düşünüp daha ümitle ve daha huzurla bakmalıyız. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için her çarşamba saat 17.05'te Özgül Piyade destek hattında sizlerle.